Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden, Muhammed Taki Tasfiyeci'den, Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. Ve aqimus salate ve atuz zekate ve rka'u. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 12. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde de beyan edildiği üzere ebeveyn çocukların sosyalleşmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur. Gerçekte günümüz dünyasında okulda talim ve terbiyenin önemi o kadar fazladır ki birçok sosyolog bu kurumu başarılı bir toplum inşa etmenin en önemli etkeni olarak tanımlıyor.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme, kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanma gibi önemli bileşenlere ve yine çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir tahammül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aile ile okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Genel olarak sosyalleşme, taklit, eğitim ve saik yaratmaktan oluşan üç temel yordan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerini ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Psikologlar çocukların ve gençlerin kırılganlığının sebebini maharetleri öğrenme sürecini tamamlamaya ve yaş şartına bağlıyor ve buna göre bu kesime sağlık eğitimi ve sosyal maharetleri öğretmeye öncelik verilmesi, böylece gelecekte de her türlü cismi ve ruhi zarardan da korunmalarını sağlamak gerektiğini belirtiyorlar. Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli seri sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini konuşacağız.
İmam Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim.
İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaratanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilecek mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacak. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuya ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim.
Değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen abire kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp her hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması demektir. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamaktadır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada bırakılması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içeriyor. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok meselede insanların yorumunu aydınlatacak ve hatalara düşmesine de engelleyecek ibretler içeriyor.
Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor. Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı ve hatta ilki bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar oluyor. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerine rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları görüyoruz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısındaki itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler ve birçok benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir.
Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikte bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bütün insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin dünya kadar servete sahip olan cinler ve insler, hizmetinde olan hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahü Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi. Bir başka Kur'an-ı hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi ve böylece ağır ilahi gazaba duçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi ve başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici öğüt dolu hikayelerdir.
Bu hikayelerde Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikayeyi anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek ve böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'an-ı hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresinin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekten de onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarına suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve bu gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olayların ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik eseri olmayan bir insan ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya geçer.
Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu, yöntemi vardır. Örneğin, iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biridir. Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer.
Thank you. Günlerden bir gün iki adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu. Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve sinirlendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarılı sırrı ise zor değildir. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. File torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafında topluyordu. Balıklar bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp av oluyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avladı. Ancak daha genç olan adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boş harcayıp hiçbir balık avlayamadı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar, düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi özellikle gençleri, yaşlılar ve deneyimlerinden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli seri sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve akâme s-salâte ve ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان مكان
Thank you.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslam peygamberi bilsetinin ardından mübarek ömrü boyunca cemaat namazına bağlı kaldı. Allah Resulü hiçbir koşul altında, hatta hastalık zamanında bile cemaat namazını terk etmedi. Bu yüzden o Hazreti'nin sahabesi ve arkadaşları da cemaat namazına sıkı sıkıya bağlıydı. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre nifakı aşikar olan münafıklar veya hasta olanların dışında hiç kimse cemaat namazından şaşmazdı. Hatta bazen hasta olan kimse iki erkeğin omuzuna dayanarak çok zor yürüdüğü halde cemaat namazına katılırdı.
Evet, bilindiği üzere cami, namaz mekanı ve cemaat namazının kılındığı yerdir. Cemaat namazı toplu halde ve cemaat imamına uyularak kılınan namazdır. Cemaat imamı herkesten önde kıbleye doğru namaz kılar ve başkaları da ona uyar. Cemaat halinde kılınan namazlarda ise günlük kılınan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı, ayrıca cenaze namazı, cuma namazı, Ramazan bayramı namazı ve kurban bayramı namazı gibi namazları örnek vermek mümkün.
Cemaat namazı dünyanın en muhteşem ve en manevi ibadetlerinden biridir. Nitekim cemaat namazı için birçok fazilet ve sevap sayılmıştır. Bir insan cemaat namazına katılmak üzere camiye doğru attığı her adım için sevap ve hasanet belirlenmiştir. Öte yandan cemaat namazına katılanların sayısı 10 kişiyi aştığında bu amelin sevabını Allah'tan başkası bilen yoktur. Bir hadiste belirtildiği üzere kim cemaat namazını severse Allah ve melekler de onu sever. Allah Resulü şöyle buyurur: "Bilin ki cemaat namazı kılmak üzere camiye doğru giden insanın attığı her adım için 70 bin hasene ve sevap yazılır ve 70 bin günahı silinir ve aynı ölçüde dereceleri artar ve eğer o sırada vefat ederse Allah Teala kıyamet gününe dek olmak üzere 70 bin meleği onun mezarında ziyaret etmek ve yalnızlığını gidermek ve onun için istiğfarda bulunmak üzere görevlendirir."
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere İslam peygamberi bisetinin ardından mübarek ömrü boyunca cemaat namazına bağlı kaldı. Allah Resulü hiçbir koşul altında, hatta hastalık zamanında da cemaat namazını terk etmedi. Bu yüzden o Hazretin sahabesi ve arkadaşları da cemaat namazına sıkı sıkıya bağlıydı. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre nifakı aşikar olan münafıklar veya hasta olanların dışında hiç kimse cemaat namazından şaşmazdı. Hatta bazen hasta olan kimse iki erkeğin omuzuna dayanarak ve çok zor yürüdüğü halde cemaat namazına katılırdı.
Cemaat namazı sırasında namaz kılanlarla imam arasında kurulan irtibata cemaat denir. Cemaat namazı tüm namazlarda bir tek kişinin imama uyması ile kılınabilir. Ancak cuma namazı için imamdan başka en az 3 kişinin imama uyması şarttır. Cemaat namazının sevabı hakkında İslam peygamberi şöyle buyurur: "Cebrail bana geldi ve Hak Teala selam gönderdiğine ve sana şimdiye kadar hiçbir peygambere göndermedi, bir hediye gönderdiğine söyledi. Ben de ey Cebrail, o hediye nedir diye sordum. Şöyle dedi: 5 farz namazını vaktinde cemaat olarak kılmaktır. Ben de ümmetim için ne gibi sevabı olacak diye sordum. Şöyle dedi: ne zaman 2 kişi olurlarsa her biri her bir rekat için 150 rakatın sevabını ve 3 kişi olurlarsa 700 namazın sevabını ve 4 kişi olurlarsa 1200 ve 5 kişi olurlarsa 2100 ve 10 kişiden fazla olduklarında tüm cinlerin ve insanların saymaktan aciz olacaklara kadar sevap kazanır.
Sohbetimizin ikinci bölümünde geçmiş bölümlerde olduğu gibi İslam dünyasının ünlü camilerinden Sahle Camii'ni tanıtmak istiyoruz sizlere.
Sahle Camii, Kamer'de 1. yüzyılında Küfe'de restore edilen İslam dünyasının en büyük camilerinden biridir. Bu cami Küfe Camii'nin kuzeybatısında ve 2 kilometre uzaklığında yer alır. Sahle kırmızı kumla kaplı yurt anlamına gelir. Bu caminin çevresindeki boş alan kırmızı kumla kaplı olduğu için Sahle Camii olarak ün yapmıştır. Sahle Camii, Kara Camii olarak da anılır. Bu adlandırmanın sebebi İmam Ali Aleyhisselam'dan bir rivayette ilgilidir. İmam şöyle buyuruyor: Küfe kentinde 4 kutsal mekan vardır ve her birinde bir cami yer almaktadır. İmam Ali Aleyhisselam'dan bu mekanların adı sorulur. İmam şöyle buyuruyor: Bunlardan biri Sahle Camii'dir. Sahle Camii, Hızır Peygamber'in ikamet ettiği yerdir ve bu camiye Allah Teala kaderini gidermeden hiçbir kederli kul girmez ve biz Ehl-i Beyt Sahle Camii'den Kara Camii olarak yad ederiz.
Sahle Camii, Şebistan ve Avlu olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Avlunun çeşitli bölümlerde peygamberlerin ve masum imamların adları ile adlandırılan mihraplar inşa edilmiş ve her biri makam olarak anılmaktadır. Bu makamlardan biri batı ve kuzey duvarlar arasında yer alan Hazreti İbrahim makamıdır. Bir rivayete göre bu cami Hazreti İbrahim'in eviydi ve o hazret bu mekandan Amalika kavmine doğru gitti. Amalika kavmi oldukça iri yapılı ve güçlü vücutları ile bilinen bir kavimdi ve Hazreti İbrahim Hacer'le beraber Mekke'ye gelmeden önce burada yaşardı.
Hazreti İdris makamı Sahle Camii'nde bulunan diğer kutsal mekanlardan biridir. Bu makam Beytül Hızır makamı olarak da ün yapmıştır. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam talebelerinden birine şöyle buyuruyor: Küfe'ye geldiğinde Sahle Camii'ne git ve orada namaz kıl. Ardından Allah'tan maddi manevi hacetlerini talep et. Zira Sahle Camii'nin İdris peygamberin eviydi. Hazreti İdris orada elbise diker ve namaz kılardı. Kim Sahle Camii'nde Allah Teala'yı talep eder ve istediği hacetini beyan ederse, Allah Teala onun hacetini yerine getirir ve kıyamet gününde onun derecesini Hazreti İdris'in derecesi kadar yükseltir ve onu düşmanların hilelerinden ve dünyanın sıkıntılarından korur.
Hazreti Salih Aleyhisselam makamı Sahle Camii'nde yer alan bir başka makamdır ve doğuda güney ve doğu duvarlar arasında yer alır ve Salih'in, Enbiya ve Mürsel'in makamı olarak da ün yapmıştır. İmam Sadık Aleyhisselam makamı da caminin ortasında yer almaktadır. Tarihi rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam bir süre burada ikamet ederek ibadet ve dua ile meşgul olmuştur.
Sahle Camii'nin en önemli makamlarından biri İmam Zaman makamıdır. Bu makam caminin orta kısmında İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Yunus makamları arasında yer alır. Günümüzde bu mekanda bir bina inşa edilmiştir. Bu makam için rivayet kitaplarında özel bir ziyaretname nakledilmiştir ve diğer dualarla beraber okunur.
Sahle Camii, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Kufe'den sonra fazilet bakımından 5. sırada yer alır. İmam Sadık Aleyhisselam muteber bir hadise göre vefakar sahabesi Ebu Basir'e şöyle buyurur: Ey Ebu Basir! Öyle bir günü görüyorum ki Resulullah'ın evladı Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhurdan sonra ailesiyle beraber Sahle Camii'ne iniyor. Ebu Basir şöyle diyor: Hazreti Sadık Aleyhisselam'a arz ettim. O cami Hazreti Kaim'in evi mi olacak? Hazret şöyle buyurdu: Evet, Bu cami Hazreti İdris ve Hazreti İbrahim'in eviydi ve Allahu Teala bu camide namaz kılmamış hiçbir kulunu peygamber olarak seçmemiştir. Hazreti Hızır'ın evi de bu camidedir. Kim bu camide ikamet eder, Resulullah'ın çadırında ikamet etmiş gibidir. Kim bu şerefli mekanda namaz kılar ve ardından ihlaslı niyetle dua ederse, haceti yerine getirilir ve eğer bir şeyden korkup bu mekana sığınırsa, Allahu Teala onu o tehlikeden korur. Ebu Basir İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle sorduğunu anlatıyor. Demek ki bu şerefli mekanın birçok fazileti var. Hazret şöyle buyurdu. Acaba yine faziletlerini anlatmamı ister misin? Ben de evet diye arz ettim. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sahle Camii Allahu Teala'nın içinde dua edilmesini sevdiği mekanlardan biridir. Meleklerin bu camiyi ziyaret etmediği ve burada Allahu Teala'ya ibadet etmediği hiçbir gündüz veya gece yoktur. Eğer ben bu caminin yakınında olsaydım tüm namazlarımı orada kılardım.
Sahle Camii'nin faziletleri hakkında İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebelerinden biri olan Hızır adında bir talebe şöyle anlatıyor. İmamdan Allah-u Teala'nın evi Kabe'den sonra en faziletli mekan neresidir diye sordum. Hazret şöyle buyurur. Küfe'dir çünkü orada Sahle Camii vardır. Allah-u Teala bu camide namaz kılmamış hiçbir kulunu peygamber olarak seçmemiştir. İlahi adalet bu camiden başlayacak ve Hazreti Kaim buraya yerleşecektir. Bu cami peygamberlere ve evliyaların ve salih kulların mekanıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün ve önümüzdeki birkaç programda sizlerle birlikte tarihi ve güzel Yezd kentine gitmek ve buranın güzel yemekleriyle tanışmak istiyoruz.
İran'ın çeşitli eyaletlerine yaptığımız ziyaretlerin devamında bugün Yezd eyaletine gittik. İran'ın orta kesiminde bulunan Yezd eyaletinin merkez kenti ise tarihi Yezd kentidir. Tarihi bir kelime olan Yezd, kelimenin kökü övmek, ibadet etmek, tapmak ve izzet anlamında olan Yezd veya Yezd ve Yesen'dir. Yezd ayrıca dünyada ilk kerpiç kent olarak 2017 yılında UNESCO tarafından tescillenerek kayda alındı.
Yez kentinin tarihi bölümü şehrin en güzel bölgesidir. Bu bölgenin tarihi kesiminin en bariz özelliklerinden biri Badgirler olarak bilinen rüzgar bacalarıdır. Badgirler binalara özel bir güzellik ve çekiciliği kazandırırken en büyük ve başlıca görevleri ise binaların içindeki hava dolaşımını sağlamak, evleri ve mahzenleri soğutmaktır. Badgirler aslında çöl bölgelerinde bulunan kentlerin suni teneffüs sistemidir ve çok güzel bir havayı alt kesimlerine yönlendiriyorlar.
Güzel Yez kenti her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kentin en güzel doğa ve tarihi turistik cazibelerinden Yez Kebir Camisi, Fehrec Ulu Camisi, Seyyid Rukneddin Türbesi, Devlet Abad Bahçe Kompleksi ve Emir Çakmak Camisi, Altı Badgirli Sarnıç, Yez Ateş Gedisi, Lariler Evi ve diğer birçok yere değinebiliriz.
Yez halkı İran'ın sıcakkanlı vatandaşlarıdır ve her zaman misafirleri ve turistleri güler yüzle karşılarlar. İşte kentin turistik cazibelerinin yanı sıra halkın bu güler yüzü ve misafirperverlikleri ise turistlere güzel anlar yaşaması ve güzel anılar biriktirmesine sebep oluyor. Eğer bu kente giderseniz sakın kentin leziz yemeklerinden gafil olmayın. İranlılar Yez adını duyunca hemen akıllarına baklava, gottab ve Yez faludesi gibi tatlılar geliyor. Zira tüm bu tatlılar kentin en meşhur hediyelik tatlılarıdır.
Fakat Yez kenti sadece tatlıları ile ünlü değil, buranın yöresel ve özel yemekleri de halk kültürünün bir parçasını oluşturuyor. Ve bizler de programımızın devamında Yez halkının en sevdiği iki yemeği yani kıyme Yez olan Yez kıyması ve moşlokun malzemeleri ve hazırlanmasını sizlere aktaracağız. Hep birlikte dinleyelim.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi Yez kentinin yemekleri bölgenin tatlıları kadar leziz ve güzeldir. Bu yemeklerden biri Yez kıymasıdır. Bu yöresel yemek geleneksel lokantalar ve restoranlarda servis edilir. İran'da kıyme yemeği çok sevilen bir yemektir ve her kente farklı şekillerde pişirilir. Örneğin Yez kentinde kıyme Yez yemeği İran'ın klasik kıyme yemeklerinden farklıdır. Bu yemekte sarı mercimek yerine nohut kullanılıyor ve genelde salça da kullanılmıyor.
Tahran Radyosu.
En besleyici baklagillerden olan nohut bir yıllık bir bitkidir ve en eski gıda maddelerinden sayılır. Nohut
birçok salata, sos, ekmek gibi yiyeceklerin yapımı için kullanılır. Yüksek oranda lif içeren nohut bu şekilde sindirim sisteminin sağlığına yardımcı olur. Ayrıca kalp damar hastalıklarını önler. Nohut ayrıca magnezyum, folik asit, C vitamini, kalsiyum, çinko, fosfor ve potasyum açısından da zengin bir gıdadır.
Şimdi gıyme yez yemeği için gerekli olan malzeme ve tarifine geçelim. Bu leziz yöresel yemek için 300 gram parçalanmış koyun eti, 250 gram bölünmüş nohut, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 orta boy küp doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı kızartılmış soğan, yarım çay kaşığı pudra halindeki kimyon, yarım çay kaşığı tarçın, 2 adet kurutulmuş fındık, limon, tuz, biber, zerdeçal ve gereken miktarda safran. Ayrıca servis yapmak için pilav ve ince doğranmış kızartılmış kürdan, patates de gerekir.
Nohutları bir gün önceden suda bekletelim ve birkaç kez suyunu değiştirelim. Böylece sindirimi daha da kolay olacaktır. Sonra nohutları süzgeçten geçirelim ve kabuklarını soyalım ve ikiye bölelim. Kurutulmuş fındık limonları bir bıçak veya çatalla delip 2 saat ılık suda bekletelim. Bu arada soğanları hafifletip altın rengine dönünceye kadar kızartalım. Üzerine parça etleri ekleyip suyu çekilinceye ve rengi değişene kadar kızartalım. Üzerine karabiber, zerdeçal ve soğan ekleyelim. Daha sonra nohutları ekleyip etle beraber biraz çevirelim. Üzerine 3 bardak su ekleyip altını açarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Tencerenin kapağını kapatıp nohut ve etin pişmesini bekleyelim. Yaklaşık 1,5 saat sonra daha önceden suda beklettiğimiz kurutulmuş limonları ve tuzu ekleyip yemeğin kıvama gelinceye kadar pişirmesine bakalım. Servis yakın zamanda daha önceden kavurduğumuz soğanları, kimyon, tarçın ve suda demlediğimiz safran ile birlikte yemeğe ekleyelim. Böylece yemeğimize güzel tat ve koku katmış oluruz. Servis tabağını aldığınızda kürdan patates ile üstünü süsleyelim. Pilavın yanında afiyetle yiyeceğiniz kıyme yez yemeğimiz hazır.
Kahvaltı birçok beslenme uzmanının üzerinde önemli vurgu yaptığı öğündür. Kahvaltı için seçilen gıdalar besleyici, enerji ve güç veren besinler olmalı. Şimdi sizlere Muşluk adında yez halkının yöresel kahvaltılıklarından biriyle tanıştırmak istiyoruz. Muşluk aslında Farsça'da küçük muşt yani küçük yumruk demektir. Zira malzemelerin birbirine yapışması için avuçta sıkıştırılır.
Muşlukun ana malzemesi cevizdir. Ceviz protein, antioksidanlar, lif ve omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Cevizin özellikleri arasında kanser riskini azaltabilmesi, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilmesi, kalp sağlığını güçlendirmesi ve iltihapları azaltabilmesidir. Ceviz ayrıca lif bakımından yüksek ve karbonhidrat bakımından düşüktür. Bu yüzden insana doygunluk hissi vererek daha geç acıkmasına neden oluyor.
Şimdi sıra muşluk yapımına geldi. Muşluk malzemeleri bir nebze herkesin kendi zevkine göredir. Bu yüzden de istenen malzeme azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Muşlukun hazırlanması için bir miktar peynir, 100 gram kuru ekmek, genelde de Yezden yöresel ekmeği, birkaç öğütülmüş ceviz, yaklaşık 10 adet taze soğan, bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı kişniz tohumu unu gerekiyor.
Şimdi muşluk için önce kuru ekmekleri bir kaba alalım ve iyice ufalayalım. Ardından peyniri ve sebzeleri ve baharatı alıp iyice karıştıralım. Hepsini iyice yoğuralım. Sonra hepsinden parçalar alarak elimizde yuvarlayarak ayrı bir kaba alalım. Bitince dinlenmesi için 15 dakika buzdolabında bekletelim. Böylece kahvaltılık moşluklarımız hazırdır. Çocuklar bu enerjik kahvaltılığı çok severek tüketecekler.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin Ana Hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız podcastimizin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi 1353, miladi 1974 yılı Ramazan ayı, Seyyid Ali Hamenei için çok farklı bir aydı. O, bu ayda her gün öğlen vakti İmam Hasan Müçteba aleyhisselam camisine gidiyor ve oruçlu insanlara vaaz veriyordu. İstediği gibi gerçek İslam'ı rivayetler ve ayetlerin kalbinden çıkartarak tanıtmak ve bilinçli dindarlığı körü körüne dindarlıktan farklarını açıklamak için iyi bir fırsat bulmuştu. Mübarek Ramazan ayından 9 gün geçiyordu ve bugün önemli ve temel tevhid konusuna değinmeliydi. Yüzlerce ayette kulakları okşayan ve gözleri kamaştıran tevhid ahengi. Seyyid Ali Hamenei sözlerine şu soru ile başladı. Acaba tevhid bir gerçeği hiçbir sorumluluk ve taahhüt olmaksızın bilmek midir? Yoksa tevhid bilim ve bilinç midir ki kendisiyle beraber görev ve sorumluluk getiriyor? Bir an durdu ve ardından şöyle devam etti. Kur'an bu soruya cevap veriyor. Tabi bendeniz Kur'an-ı Kerim ayetlerinden yardım alarak ve tevhid hakkında birkaç gün konuşmakla Kur'ani ve İslami tevhidin tüm boyutlarını açıklayabileceğimi iddia etmiyorum. Hiç şüphesiz eğer bazı kimseler daha dikkatli ve daha aydın bir görüşle Kur'an'a başvururlarsa tevhid alanına uçsuz bucaksız bir okyanus bulabilirler.
Ben bu celselerde fırsatımız oldu ve celsenin kapasitesi kadar konuşacağım. Başlamadan önce belirtmem gereken bir diğer şey, tevhid konusunun Kur'an ayetlerinde ve bizim ele alacağımız tarzdan muhtemelen biraz daha ağır gelebilir. Fakat genel bir oturuma, herkesin dinlemeye hazır olduğu bir kalabalıkta daha fazla düşünmeyi gerektiren bazı konuların ele alınmasının nasıl bir sakıncası olabilir ki? Eğer konu ağır olursa oturumun ardından dostlarınızla paylaşın. Eğer bir konu size yabancı ve ağır geliyorsa, bu konunun ağır olduğu için zihninizden hemen uzaklaştırmayınız. Onunla tanışmaya çalışın. Tevhidi, dünya görüşü ve ideoloji olarak iki boyuttan inceleyeceğiz. Tevhid hem İslam'ın dünya görüşünün bir parçasıdır ve hem İslam'ın hayat veren ideolojisinin bir parçası. Bunlara ilaveten tevhid, İslam'ın tüm kurallarında kendini gösteriyor. Nerede din adına içinde tevhid olmayan bir hüküm veya bir yasa veya bir emir görürseniz biliniz ki bu İslam'dan değildir. Zira tevhid tıpkı bir ruh gibi İslami yasaların tümünün vücudunda var. Tıpkı temiz ve pak ve saf ve taze bir kan gibi adı İslam olan bu vücudun tümündedir. Bizim tüm kılcal damarlarımızda akıyor. Siz İslam'da içinde tevhid rengi ve adresi olmayan hiçbir hüküm bulamazsınız. Bugünkü konumuz İslam'ın dünya görüşünde tevhiddir. Seyyid Ali bir an duraksadı ve şöyle devam etti. İslami dünya görüşü ne anlama geliyor? Siz bir insan olarak ne zaman dünyadan, insandan sahip olduğunuz düşüncenize başvurursanız bazı kavramlar ve düşünceler bulursunuz. Buna dünya görüşü derler. Her ekolün dünyadan kendine has bir algısı vardır. Dünyadan bu özel algı ve anlayış, dünyayı bu şekilde görme biçimi dünya görüşüdür. Öyleyse dünya görüşü insanın dünyayı algılama anlamına gelir. İslam'ın da bir dünya görüşü vardır. İslam adı dünya olan tüm bunların baştan aşağı en küçük ve değersiz canlılardan, en büyük ve azametli canlılardan, en alçak canlı veya cansızdan en şerefli ve güçlü ve bilgi sahibi canlı yani insan tümü ve tümü kul, yaratılmış ve çok büyük bir güce bağlı olduğuna inanır. Benim ve sizin gördüklerimizin ötesinde tecrübe bilimin keskin gözlüğünün ulaşılabileceğinin ötesinde somut olan ve dokunulabilen tüm fenomenlerin ötesinde bir hakikat vardır. Tüm hakikatlerden daha üstün, daha değerli, daha şerefli ve daha aziz olan bir hakikat vardır. Ve dünyadaki tüm bu olaylar onun güçlü ellerinin ürünüdür. O kadar üstün ki adı Allah'tır ve tüm iyi ve iyilik yaratan vasıflara zati olarak vasıflanmıştır. Yani bilgi, güç, hidayet ve benzerine sahiptir. Onun yaşamı kimseden alınmamıştır. Onun bilgisi herhangi bir yerden alınmamıştır. Söz buraya varınca İmam Hasan Aleyhisselam camisi vaizi bir an sessiz kaldı ve ardından şöyle devam etti. O evrenin sahibidir. Fakat bu evrendekiler kimlerdir? Evrenin zerreleri onun karşısında kimlerdir? Acaba evren zerreleri tıpkı çocuğun anneden koptuğu gibi Allah'tan kopmuşlardır? Hayır, asla böyle değildir. Bunlar her anda kalmak ve yaşamak için ona ihtiyaçları vardır. Onun gücü ve onun iradesine muhtaçtır ve hepsi onun kullarıdırlar. Bütün yaratıklar onun kulu ve kölesi ve ürünü ve mahluklarıdır. Hepsine müdahale edebilir, hepsini özel bir düzenle yaratmıştır. Hepsini düzenli ve dakik gelenek ve kanunlarla var etmiştir. Bir Müslüman bu dünyaya İslam açısından baktığında, bu dünyayı bağımsız bir varlık olarak değil, daha üst bir güce bağlı bir varlık olarak görür. Bu görüşün faydası ve etkisi nedir? İlginç bir etkisi vardır. Tevhid hakkında bir sonraki tartışmalarda dünya ve dünyadakilerden bu görüşün, bu algının yaşam üzerinde yapıcı bir etkiye sahip olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Aynı konu Kur'an ayetlerini de geçmektedir. Bu oturumda ele aldığımız ayetlerden biri de Ayetel Kürsi olarak bilinen Bakara suresinin 255. ayetidir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Bu Allah kimdir? Bu isim ki onun için bir açıklama bulunamaz. Öyle bir varlık ki ondan başka tapılacak yoktur. İlah demek, yani insanın onun karşısında eğilerek saygı duyduğu her canlı, kendi kontrolünü ve yaşamının dizginlerini ona bırakır. Nefis isteklerini kendi yaşamının asıl hedefi haline getirenin ilahı nefisleridir. Yaşamının dizginlerini saldırgan isyankar insanın eline almasına izin verenlerin ilahı işte o kişidir. İçi boş inançlar ve geleneklere kayıtsız şartsız teslim olanların ilahları işte o boş inançlar ve geleneklerdir. İnsanın vücudunda ve insanın yaşamında eli kayıtsız şartsız açık olan ve hükümet eden ve hüküm veren ne varsa işte o insanın ilahıdır. Ondan başka ilah yoktur. Yani ondan başka hiçbir ilah ve hiçbir mabut yoktur dediğinde neyi kastediyor? Bu ayetin nazil olduğu zaman dünyada binlerce mabut vardı. Bizzat Kabe'nin içinde 360 put vardı. 360 oyuncak. Bu sayı kadar da canlı oyuncaklar dünyada hükümranlık ediyorlardı. Öyleyse nasıl söylüyor ki hiçbir ilah yoktur? Ondan başka ilah yoktur demek, yani gerçek ilah değiller. Yani Allah'tan başka kimi mabut olarak seçen kimse yanlış davranmıştır. Zira Allah'tan başka hiç kimse mabut olmak ve uluhiyete layık değildir. Bu Allah'ın özellikleri, bu tek ve yegane ilahın özelliği nedir? Hayat sahibi ve varlığa hayat veren, yani yaşıyor. Herkes ölmüş, cansızlar bellidir, canlılar da ölmüşler. Bir gün olmayan ve bir gün başka bir günde olmayacak olan canlı, canı her zaman tehdit altında olan canlı, yaşamı her an yok olmağa tehdidinde olan canlı bir varlık, bu nasıl bir canlıdır? Ebedi canlı, hayatın ona ait olan ve onu tüm canlılara hediye eden kimse, kararlı ve kalıcı. O kimse ki yaşamı daimidir. O kimse ki yaşayanlar onun yaşamı ile yaşıyorlar ve eğer o olmazsa ve istemese ve irade etmezse dünyada yaşamın hiçbir belirtisi geriye kalmayacaktır. Ne uyuklama ne de uyku tutar onu. Yani onu uyku sarmaz. Hafif uyku. Hele kalsın ki ağır uyku. Yani bir an gaflet, bir an ilgisizlik onun hayatında ve varlığında yoktur. Diğer canlılar, yalancı tanrılar daima gafletteler. Bilgili olduklarını iddia ettiklerinde bilgileri yalandır. Onlar galebe eden ise gaflet ve bilgisizliktir. Seyit Ali camidekilere baktı ve şöyle devam etti. Sizce burada neden hafif uyku, sıradan uyku veya ağır uykuyu Allah'tan reddediyor? İnşallah gelecek sohbetlerimizde tevhidde her işaret ve her konunun Allah'tan başkasının uluhiyetini reddetmeye işaret ettiğini ve Allah'tan başkasının eksikliklerine bir işaret olduğuna değineceğiz. Tevhidde açıklanan şey, müvahhid ve Allah'a tapanların pratik hayatlarında yansıması gereken şeylerdir. Göklerde ve yerde olan her şey ona aittir. Onundur, onun mülküdür, onun kuludur. Onun izni olmadan kim onun yanında şefaat edebilir? Eğer birileri başkalarının şefaatini yapıyorsa Allah'ın izni ile yapıyor. Allah dergahına şefaat eden peygamberler, evliyalar ve imamlar ve salihler ve müminler ve şehitler Allah'ın izni olmadan yapmazlar. Bu yüzden Allah'ın gücüne karşı bir güç değiller. Onlar Allah'ın kullarıdırlar ama Allah'ın lütfu ve sevgisine maruz kalan kullardır. O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Yani onların, kulların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Yani insanların tüm yaşamlarına agahtır. Onun dilediği dışında onun bilgisini kuşatıp kavrayamazlar. Yani onlar, kullar, onun, Allah'ın ilminden bir şey bilmezler. Ancak bizzat onun izin verdiği kadarı. Cami Hatibi bir an duraksamanın ardından şöyle devam etti. Bakın, dünyayı nasıl da iki sıraya ayırıyorlar. Bir sıra Allah'ın sırası, bir sıra diğer varlıkların sırası. Demek istediğim dünyadaki iki varlık arasındaki Allah'ın kulluğu bakımından Allah'ın kulu olmaları ve Allah'ın kudreti ve kontrolü altında olmaları bakımından hepsi birdir. Hepsi. Hatta tarihin en sevgili ve en değerli insanı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutsal varlığı Allah'ın kulu olmak, Allah'ın kontrolü altında olmak bakımından diğerleri gibidir. Onlar Allah'ın yetkisi altında olduğu kadar peygamber de Allah'ın yetkisi altındadır. Onlar Allah'a teslim olmuşlardır ve onların büyüklüğü de bu yüzdendir. Namaz teşehhüdünde şöyle diyoruz. Muhammed'in onun kulu ve onun peygamberi olmasına şehadet ediyorum. Önce kul olmasını zikrediyoruz. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bu ayet, onun gücünün gökleri ve yeri kapsadığı, onun için gökler ve yerin bakımının zor olmadığı ve makamın yücesi ve azametin ona mahsus olduğu demektir. Seyyid Ali Bakara suresinin 255. ayetini tekrar okuyarak camide hazır bulunanlara hitaben şöyle sordu. Siz bu ayetin tümünden ne anladınız? Tabii ben ve siz bu ayetten bazı konuları anladık. Fakat Allah'ın seçkin kullarından başka kimsenin anlayamadığı onlarca ya da yüzlerce konu vardır. Şimdi burada olan bu konuların dışında, sosyal ve inançsal konuların dışında, bu ayetin genelinden tüm varlık dünyasında Allah adında bir güç odağı, bir bilgi ve hayat ve güç odağı olduğu gerçeği aydınlanıyor. Karşı tarafta tüm olaylar, o azim ve celil gücün önünde ubudiyet ve kulluk durumunda bulunuyor. Herkes o varlığın önünde teslim, kul ve köledirler. Nasıl isterseniz tabir ediniz. Tabii bu konuyu anlamanın İslam ideolojisini anlama açısından bazı etkileri vardır. Eğer dünyadan bu algı ve bu dünya görüşü olmazsa, tarih boyunca var olan dünyadaki imparatorlar, tarihteki zorbalar, büyük malikler ve zenginler ve büyük soylular ve emirleri altında güç esiri olan binlerce kul ve köleleri olanlar şöyle diyebilirlerdi. Ben emir vermek için yaratılmışım. O ise emir almak için yaratılmıştır. Ben ağa olarak yaşamak için yaratılmışım. O bedbaht olmak için yaratılmıştır. Ben gücü daha fazla olan bir Allah'ın kuluyum. O ise gücü daha az olan bir Allah'ın kuludur. Tıpkı İsrail oğullarının söyledikleri gibi, onlar bizim Allah'ımız Yehova'dır ve Yehova'nın İsrail oğullarına olan lütfu daha fazladır diyorlar. Hindistan'ın müşrik putperestleri de toplumun dört kesime ayrıldığını, her bir kesimin özel tanrıları olduğunu ve özel bir yerden yaratıldığına inanıyorlar. Fakat tevhidi görüş şöyle diyor. Tüm mümkün olanlar ve varlıklar aynı güç kaynağından yaratılmıştır. Herkes onun karşısında kuldur ve itaatkardır. At üzerine oturan ve kulları ve köleleri onun atının toynakları altında debelenenler Allah'ın kulluğunda köle ve kul olanlardan farkları yoktur. Seyyid Ali konuşmasının devamında Meryem suresinin 88. ayetini işaret ederek
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا
şöyle devam etti. Kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler, Kureyş müşriklerinin her biri çeşitli şekillerde Rahman olan Allah'ın bir evlat edindiğini söylüyorlardı. Ve dediler ki Rahman oğul edindi. Acaba neden böyle bir şey söylediklerine dikkat ettiniz mi? Allah'ın evlat sahibi olması, dünyadaki mahluklardan birinin Allah ile bir nispeti olduğu anlamındadır. Ve bu nispet, kulluk nispeti değil. Dikkat ediniz, evlat olma nispetidir. Gerçi ağa değil ama ağa evladı var. Yahudiler, Üzeyir bin Allah diyorlardı. Yani Üzeyir peygamber Allah'ın evladıdır. O Allah'ın göz nurudur. Hristiyanlar da İsa aleyhisselam hakkında aynı şeyi söylüyorlardı. Ve kafirler de Lat ve Menat ve Uzza hakkında Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Yunan ve Roma müşrikleri de Allah için Allah evladı ve birçok ağ evladı sayıyorlardı. Hepsi aynı görüşteydi. Yani bizim dikkate aldığımız bu iki sıra, biri Allah'ın sırası ve diğeri de tüm kullar ve varlıkların, ki hepsi Allah'ın karşısında huşu içindeler. Bu iki sırayı üçe bölüyorlardı. Meryem suresinin bir sonraki ayeti bu konuyu inkar ediyor.
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا.
Öylesine bir söz ki neredeyse gökler parçalanacak ve yer yarılacak ve dağlar dağılıp çökecek. Rahman'ın oğlu var demeleri yüzünden. Demek ki konu çok önemlidir ki Allah'a attığınız bu iftiradan dolayı neredeyse dağlar dağılacağını buyuruyor. Allah fasit bir düşünceyi çürütmek istiyor. Toplumda fesada sebep olan bir düşünce ve Allah kullarının Allah'tan başkasının kulu olmasına bir bahane. Rahman'a oğul edinmek yaraşamaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de Rahman'ın tapısına kul olarak gelir. Sohbet buraya varınca vaiz saatine baktı ve şöyle dedi. Peki, vakit doldu. İnşallah yarın İslam ideolojisinde tevhid konusunu ele alacağız ve İslam'ın dünya görüşünün bizim hayatımız için nasıl bir plan ve çizgi sunduğuna bakacağız. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamene'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bir başka podcast'in sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.